Erguvan Kapısı, Oya Baydar, 11. Ayrım, sayfa 190. Hayatı ölümle sona erecek bir yolculuk gibi, bir göçebe gibi sürdürmek kolayıma geliyordu. Yine de o gün şehirleri, kasabaları yerle bir eden, binlerce insanı ezen, yutan deprem Avrupa'nın bütün televizyon kanallarında ilk haber olarak yer aldığında kaçakçılığın, Fransız kalmanın, ilgisizliğin bu kadarı kendime bile fazla geldi. İlk günler Türkiye'den haber alabilmek, birilerine telefonla ulaşabilmek imkansızdı. Telefonlar, internet bağlantıları, tüm iletişim yolları kapalıydı. Annemi bıraktığım huzur eviyle hiçbir bağlantı kuramıyordum. Kardeşim, birden palazlanan iş adamlarının ABD'de ikinci bir ev edinme modasına uyan kocası ve çocuklarıyla bir süredir Amerika'da yaşıyordu. Annemizle her ay düzenli para gönderme dışında ilişkisi yoktu. Yaşlı kadın, Alzheimer'ın her geçen gün bir parça daha kemirdiği belleği, giderek bulanan bilinci ve her geçen gün biraz daha artan suskunluğuyla kıyametin ortasında yapayalnızdı. Uzun çabalardan sonra öğretmenler huzreviyle telefon bağlantısı kurabildiğimde eski bir tanıdığım olan yönetici, binada önemli bir hasar olmadığını, yaşlıların çok şiddetli duyulan ve uzun süren sarsıntılardan sanıldığı kadar etkilenmediklerini, buna kendisinin de şaştığını, annemin ise hiç telaşa kapılmadığını, kısa bir süre sonra da olayı unuttuğunu söyledi. Bu ruh halini çok iyi anlıyordum. Cesaretle, soğukkanlılıkla falan ilgisi olmayan, insanın en kötüden başka bir beklentisinin kalmamasından, kanıksamışlıktan, umutların tükenmesinden doğan tevekkül. Yönetici hanım, içimin rahat olmasını, telaşlanmamamı söyledikten sonra, yine de eğer imkanınız varsa gelseniz iyi olur. Bizde önemli bir hasar yok ama ülkenin herkese, her türlü yardıma, desteğe ihtiyacı var. Sizin oralardaki ilişkileriniz, yardım konusunda işe yarayabilir Ülke Hanım diye ekledi. Derine günler sonra ancak cep telefonundan ulaşabildim. Deprem bölgesindeydi. Orada ne işi olduğunu sorunca biraz da öfkeli ve küçümseyen bir edayla herkes burada Ülkü dedi. Doktorlar, sağlıkçılar, kurtarma ekipleri, gençler. Dünyanın dört bir yanından yüreği olan herkes burada. Bildiğin sandığın gibi değil burası. Bir cehennem, bir savaş meydanı. Yorgunluktan, uykusuzluktan ölüyoruz. Her şeye, herkese ihtiyaç var. Sen de orada elinden geleni hemen yap yardım gönderilmesi için. En kısa zamanda İstanbul'a döneceğimi söyleyip telefonu kapattım. Paylaşmıştı beni bu kız. Belki de orada olmadığım için eksiklendiğimden bana öyle gelmişti. Ama yok, bal gibi öfkeliydi felaketi paylaşmadığım için. Şuna bak hele, Derin Hanım sosyal sorumluluklara dalmış da beni fırçalıyor. Birkaç gün sonra o beni aradı. O gün bana telefonla ulaştığında içeride birilerinin hala hayatta olabileceğini düşündüğümüz bir yıkıntının başındaydık. Bir bebek ağlaması duyar gibi olmuştum. Kurtarma ekipleri sese ulaşmaya çalışıyorlardı. Hepimiz çok gergindik, hem gergin hem yorgun. Sana biraz ters davrandım galiba. Anlamaya çalış. Gelince sen de göreceksin durumu diyerek özür diledi. İki gün sonra İstanbul'da olacağımı söyledim. Buna sevindim dedi. Gerçekten sevindim. Sana her bakımdan ihtiyacım var Ülkü. Ben de yarın İstanbul'a dönüyorum bir süre için. Daha doğrusu resmiler, devletten gelenler, STK'lardan gelenleri kışkışlıyorlar. Seni havaalanından alırım. Nelerden gelenleri kışkışlıyorlar dedin? Sivil toplum kuruluşlarından, yani NGO'lardan. Ağustos sonuydu, sıcaktı. İstanbul'un tozlu, rutubetli, bunaltıcı Ağustos havası. Derin'in kullandığı araba ile çevre yolundan kente doğru ilerlerken, kızı da, kenti de çok uzun yıllardan beri görmemişim gibi bir duyguya kapıldım. Derin sanki yaşlanmıştı, değişmişti. Belki de son günlerin yorgunluğu ve gerginliği yüzünden öyle görünüyordu. Çevre yolu, şehrin depremle yıkılan baroşlarının uzağından geçiyordu. Yol boyunca duvarları çatlamış, sıvaları dökülmüş veya sapasağlam kalmış binalar ayaktaydı ama kendilerini de yıkacak artçı şokları, yeni sarsıntıları sessiz bir sabırla bekler gibiydiler. Tıpkı huzur evindeki yaşlılar gibi. Hep depremden söz ediyorduk. Daha doğrusu Derin konuşuyor, anlatıyor, şikayet ediyor, eleştiriyordu. Sürekli biz diyerek anlatıyordu. Biz gittiğimizde çadırlar yeni gelmişti. Eğer biz hemen bir komite kurup dağıtıma el koymasaydık, millet birbirini öldürecekti. Ya da çadır kentlerin yönetiminin çadırlara yerleştirilen depremzedelere verilmesi için çok uğraştık ama izin verilmedi. Hem kendileri beceremiyor hem bize yaptırmıyorlar. Ya da şöyle bir cümle. Bizi arama kurtarma çalışmalarından da çadır kentlerin örgütlenmesinden de uzak tutmak için ellerinden geleni yaptılar. Sonunda da kibarca kışkışladılar. Sürekli biz diye anlatıyorsun. Biz kim, onlar kim? Bölgeye bir sürü genç, bir sürü sivil toplum kuruluşu geldi. Her kesimden, çeşitli örgütlerden. Biz Kerem Ali'nin arkadaşlarıyla bir gruptuk. En disiplinli, en etkin çalışan da bizdik doğrusu. Onlar dediğim asker, sivil, resmi kuruluşlar, resmi yetkililer, devlet yani. Resmiler bizlerden çok rahatsızdı. İş çıkardığımızı, halkla kaynaşabildiğimizi, yardım dağıtırken ayrımcılık, kayırmacılık yapmadığımızı falan görüyorlardı ama işlerine gelmiyordu. Dinciler de vardı. Doğrusu onlar da bizim kadar iyi çalışıyorlardı ama kendi cemaatlerini kolluyorlardı. Kerem Ali bir süre onların içinde çalıştı, sonra farkına vardılar. Kerem Ali'nin adını duyunca huzursuzlandım. Kerem Ali macerası devam ediyordu demek. Yarın erkenden annemi görmeye gitmem gerekiyor diye lafı değiştirdim. Bu gece bir arkadaşımda kalacağım. Sonra nerede kalacağıma, nereye yerleşeceğimi karar veririm. Keşke evi kiraya vermekte aceleci davranmasaydım. Bu kadar çabuk döneceğimi bilseydim. Doğrusu bunu ben de düşündüm. Ama kiracın çok hoş, uygar bir adam. Ne tam Rum, ne tam Amerikalı. İçine bir tutam Türkiye, bolca Bizans karışmış bir dünyalı. Tuhaf bir karışım. Tanıyınca anlayacaksın. Evle ilgili sorun çıkarmayacaktır eminim. Para derdi yok gibi görünüyor. Gerekirse başka bir yer bulur. Olmadı, bir süre iyi bir otelde, bir pansiyonda kalır. Zaten evde oturmuyor pek. Bütün gün dışarıda çalışıyor. Kış sömestrinde Amerika'ya, üniversitedeki derslerine dönecekmiş. Dert etme, ben Theo ile konuştum. Yarından sonra bir hafta boyunca zaten İstanbul dışında olacakmış. Her ihtimale karşı anahtarı da aldım. Başka bir yerde kalman gerekmiyor. Bana sorarsan kısa bir süre aynı evde de idare edebilirsiniz. Ama tabii bizde, yani amcamlarda da kalabilirsin. Elin Amerikalısıyla aynı evde kalmak hiç aşmıyor beni. Sizde kalmam ise söz konusu bile değil. Bakalım, elbet bir çözüm buluruz. Nasıl bir çözüm bulacağımı bilmiyordum. Adam anlayış gösterip evden çıkmazsa, kalacak yer bulana kadar güç günler geçireceğim açıktı. İstanbul'a hemen hemen hiç bağım kalmamıştı. Bir sürü eski tanıdık olsa da evinde kalabileceğim yakın bir arkadaşım yoktu. Kız haklıydı. En iyi çözüm kiracıyı ikna edip evi boşaltmasını sağlamaktı. Theo bizi misafirleriymişiz gibi karşıladı. İçecek soğuk bir şeyler, meyve, fındık, fıstık hazırlamıştı. Derinle benim gerginliğimize karşın onun rahat bir hali vardı. Sorun olmadığını, evden en kısa zamanda istersem hemen o gece ayrılabileceğini söyledi. Zaten bir süredir arkadaşı Profesör Mete Ünsal'ın kütüphane ve çalışma yeri olarak kullandığı, Bizans tarihiyle ilgili değerli kitapların ve el yazması fotokopilerinin bulunduğu Cihangir'deki küçük apartman dairesinde çalışıyor, bazı geceleri eve dönmeye üşenip orada kalıyordu, anlattığına göre. Apar topar geldim diye evi terk etmek zorunda olmadığını, kontratının bir yıllık olduğunu, işleri benim karıştırdığımı söyledim. Bence kısa bir süre ikiniz de bu evde kalabilirsiniz dedi derin. Her zamanki ataklı ve fervasızlığıyla. Küçük evin zamanın donduğu, anıların bugünü kovduğu garip atmosferinde kanıksamış, aldırmaz ruh halim adamın rahatlığı ve doğallığıyla birleşince önce kabul edilemez görünen bu fikir birden olabilirlik ve çekicilik kazandı. Küçük oda boş duruyor, kapısını bile açmadım dedi Theo düşüncelerimi okumuş gibi. Sesi sevecendi, davetkardı. Ona ilk kez o zaman alıcı gözle baktım. 35, hadi olsun olsun 40 yaşlarında görünüyordu. İlk bakışta göze çarpan biri değildi. Ne çok yakışıklıydı ne de çok etkileyici. Ama öteki cinsin farkında değilmişçesine cinselliği aşmış görünen cool olmayı oynamak yerine gerçekten cool olan erkeklerin çekiciliğine sahipti. Uzun zamandır bir erkekle birlikte olmamıştım. Bilinçaltımın derinliklerini itmeye çalıştığım korku, cinselliği bir daha yaşayamamak, cinsel nesne kabul edilmemek, bedenin isteklerinin cevapsız kalması, kadınlığın yaşlanması ve ölmesi. İçimdeki kara deliği kısa süre içinde olsa doldurabilecek şeyin bir erkeğin tensel yakınlığı olduğunu seziyordum. Bütün yaşamım boyunca acılar, kederler, çöküşler cinsel arzuların bastıracağı yerde alevlendirmiştir. Tıpkı idama götürülen veya işkence gören erkeklerde rastlanan ereksiyon gibi hayvani, içgüdüsel bir tepki, tensel yaşamın sürmesine yönelik bir refleks. 50 yaşı geride bırakmıştım. Aşkta arzunun nesnesinin değil, arzulayanın ihtiyacın önemli olduğunu, inanç gibi aşkın nesnesini de kendi ihtiyaçlarımız, kendi özlem ve duygularımızla yarattığımızı yaşayarak öğrenmiştim. Paratoner gibi kendime çektiğim bunca acılı olaydan sonra bir dönüm noktasındaydım. Eşiği atlayabilecek miydim? Zamanı geri sarabilmenin olanaksızlığını, hüzün ve kederin çok ötesinde, istenmeden işlenmiş bir cinayetin derin pişmanlığı gibi duyuyordum içimde. Dönüm noktasında filmin öteki yarısını izlemeye karar verebilmek için tutunabileceğim bir duyguya, bir umuda ihtiyacım vardı. En kolayı, aşk adı altında yaşanacak bir cinsel doyumdu belki. Adamı baştan çıkardığımı, bu ilişkiye biraz kendime rağmen sürüklediğimi itiraf etmeliyim. İlgisizliği merakımı ateşlemişti. Erkekten beklenen adamı 50'sini aşmış olgun kadın pervasızlığıyla ben attım. direndiğini, hatta korktuğunu söyleyebilirim. Beni mahcup etmemek, kırmamak için tutmuştu uzattığım eli. Neden Theo? Şimdi düşünüyorum da, yabancı, geçici, uçucu olduğu için, belki gençliği yüzünden, her orta yaşı geçmiş kadının yüreğinde dışa vurulmayan bir genç erkek özlemi yok mudur? Belki karşısındakinin cinsiyetini de, cinselliğini de fark etmiyormuş izlenimi veren, aşmış havası, belki en yakında, el altında bulunduğu için, belki de hiçbiri değil. İnsanın kendine bile itiraf etmekten utandığı, bilince çıkacağını hissettiği anda hemen bastırdığı o hınzır, kadınsı rekabet duygusu. Derin'in de Theo'ya ilgisiz kalmadığını, varoşların devrimci prensiyle garip ilişkisinin çevreye karşı değil, asıl kendine karşı bir paravan olduğunu sezmiştim. Henüz ölü bir erkeği paylaşamamış, ödeşememişken yeni bir kurban mı sürüklüyorduk sunağa? Bu sevişme böyle sürmemeli. Ahşap kepenklerin, yürek biçim dileklerinden sızan ışığın tavandaki yansımaları, beyaz zambaklar, geçmiş zaman çilekleri, oda kapısında beliren annemin yüzü, mikili pijamalarıyla küçük Umut, yıllar boyunca bu çocuk odasından gelip geçmiş her şey, bütün bir zaman, bütün bir ömür girmemeli aramıza. Başını göğsüme gömüp, meme uçlarımı emmeye başladığında, cinsellik şeytanının hangi igvasıyla, hangi dürtüyle, hangi sezgiyle oğlum diyorum. Ya hep ya hiç oynuyorum. Öteki mememi de ağzına uzatırken, oğlum diye tekrarlıyorum. En büyük cinsel günahın, tabunun, haz dolu yollarını açacak anahtar sözcük olduğunu bilmeden. Theo ile şehri birlikte aşınlamaya başladığımız ilk günlerde, tünelden aşağı kule dibine iniyorduk. Kasetler, çakmaklar, gömlekler, ikinci el ceketler, pantolonlar, elektrik malzemesi, süpürge sopası, kol saatleri, tornavida takımları, transistörlü radyolar, yapma çiçekler, küçücük cam kavanozlarda dolanıp duran fasulye tanesinden biraz daha iri Japon balıkları, midye kabukları, tükenmez kalemler, akla gelebilecek ve gelemeyecek her türlü anlamsız ıvır zıvır yolun iki yanındaki dar kaldırımlarda serilmişti. Çocukluğumdan hatırladığım gece gündüz ölü bir ışıkla aydınlanan antika eşya, yabancı dil kitap, lüks kırtasiye, müzik aletleri, piyanolar, aplikler, avizeler, eski değerli pullar, muhabbet kuşları, kanaryalar, daha nice büyülü nesne satılan küçücük dükkanların yerini, yerlere kadar camlı, ışıl ışıl geniş vitrinlerinde elektronik eşya, müzik aletleri, şık deri giysiler sergilenen geniş galeriler, lüks butikler almıştı. Ne alıp ne sattıkları belli olmayan, yoksul, pejmürde kılıklı insanların, uzak doğulların, Afganlıların, İranlıların önlerine yığıştığı harap binalar, eski han kapıları, işportacıların işgaline uğramış sokak köşeleri, çöplerle dolu kovuklar, pırıl pırıl vitrinlerin, zengin mağazaların arasında yerlerini koruyorlardı. Bu yokuşu çocukluğumda ne çok inip çıkardım ben. Babamın atölyesi buralarda bir yerdeydi diyor Theo. Biliyorum, kule dibi bit pazarı. Annem de oradan evdeki eski büfe ile yuvarlak masaya almıştı. Hani şu evdeki ceviz konsoluyla masayı mı? Evet, ta kendisi. Oymaları güzeldir dikkat ettiysen. Kim bilir, belki de bizim dükkandandı. Neden olmasın? Ama o zamanlar sen daha doğmamıştın. Dur bakayım, bir hesaplayayım. 1962-1963 falan olmalı. Tabii ki doğmuştum. Hatta 2-3 yaşındaydım. Emin değilim ama sanırım atölye o zamanlarda buradaydı. Biliyor musun, aylardır bu şehirdeyim, dört bir yanına dolaştım ama buraya gelmedim nedense. Belki de çok fazla anım olduğu için korktum. Hiçbir şeyi eski yerinde bulamayacağımdan korktum. Yok, hayır. Belki de asıl olduğu gibi bulacağımdan korkmuşumdur. Susuyor. En iyisi korkuların üstüne gitmektir. Gidip bakalım diyorum. Yokuşun üstünde değil miydi bit pazarının girişi? Hatırlamıyorum. Daha doğrusu ikimize de öyleymiş gibi geliyor ama görünürde öyle bir yer yok. Arada nasılsa kalmış eski küçük bir saatçiye girip yaşlı adama soruyorum. Eskiden buralarda bir antikacılar çarşısı vardı. Bit pazarı da denirdi. Yüzüme tuhaf tuhaf bakıyor. Milattan önceydi diyor. Şu hemen karşıdaki sokağa gir, sola sap, hemen orasıydı. Şimdi oto... Lafın sonunu dinlemiyorum. Yarım yamalak bir sağ olun deyip acele dükkandan çıkıyorum. Burası benim anılarımın yuvası değil. Bit pazarının yerinde ne oldu beni fazla ilgilendirmiyor ama Theo için endişeleniyorum. Karşıdaki sokağa girip sola sapar sapmaz katlı otoparkı ikimiz aynı anda görüyoruz. Kule dibinin daracık sokaklarındaki sıvaları dökülmüş, yoksul, bakımsız, sefil görünümlü evler. Ben buralardan geçmeyeli biraz daha yaşlanmış, biraz daha köhnemiş. Evden eve gerilmiş çamaşır iplerine asılmış renk renk çamaşırlar, beyaz çarşaflar, çizgili pijamalar, blue jeanler, kırmızı, mavi, mor, sarı, rengarenk tişörtler, çocuk elbiseleri, kolları aşağı sarkmış yorgun insanları andıran erkek gömlekleri, yeminiler, başörtüler, sokakların üstünde bayram süsleri gibi dalgalanıyor. Sıska esmer erkek çocuklar, başları bağlı küçük kızlar, kaldırım hizasındaki camları kırılmış kömürlük pencerelerin içinde miskinlenen gözleri çapaklı aç kedi yavruları, köşe başlarına yığılmış çöpler dekoru tamamlıyor. Demek garaj olmuş bizim çarşı diyor şaşkın mı, kederli mi olduğunu anlayamadığım bir sesle. Babamın atölyesi avlunun sol köşesindeydi. Çepeçevre antika eşya depoları, onarım atölyeleri, eski dükkanları vardı. Daha uzaktan cila ve yonga kokusunu duyardım. İçime dayanılmaz bir mutluluk yayılırdı. Oradaki eşyaları severdim. Hele de gizli bölüme saklanan eski heykelleri, ikonaları, Meryem tasvirlerini, değerli antikaları, kazılardan çıkmış eski eserleri. Ah ne günahlar işlenirdi orada. Eski eser kaçakçılığı gibi mi yani? O kadar basit değil. İlk günah gibi. Ne demek istediğini kavrayamıyorum. Ama sesi de, yüzü de o kadar düşünceli ki sormuyorum, üstelemiyorum. İnsan çocukluğunun kutsal mekanlarının yıkıldığını görünce hüzünlenir elbette. Ya da belki ilk cinsel deneyimini burada yaşamıştır, kim bilir. Sevişirken oğlum dediğimde kısacık bir an film karesi gibi donup kalıyor. Şimdi üzerimden kalkacak, allak bullak kaçıp gidecek ve ben sözel bir ensestin gerçek utancıyla yatakta yapayalnız kalacağım. Üzerimdeki vücudun ağırlığı önce bir an hafifleyip sonra beni ezmeye başlıyor. Rumca bir şeyler söylediğini duyuyorum. Mama, manula mu, polioriyase mama. Midem bulanıyor ama tiksintiden değil. En ağır cinsel günahın verdiği haz yüzünden. Artık ne aynadan tavana yansıyan ışık, ne bedenlerimiz, ne utanç, ne çekingenlik. Sapkın cinselliğin kuyusuna birlikte yuvarlanıyoruz. Sevgiyle değil, günah duygusuyla bağlanıyoruz birbirimize. Aradığımın, beklediğimin çok fazlası bu. Sevişmeden başka bir şey, tensel bir çılgınlık. Yorgunluğumuzu, mahmurluğumuzu üzerimizden atmadan sokaklara çıkıyoruz. Kule dibindeki katlı otoparkı sürüklüyor beni. Neden buraya geldiğimizi sormuyorum. İlk katın en uzak köşesinin kuytuluğunda ve karanlığında gemlemeye çalışmadığı hayvansal bir arzuyla ulaşabildiği her yerimi öpüyor, okşuyor, ısırıyor. Sırtımı beton duvara yaslamış, elleri ve bir kamaya dönüşmüş organı bol eteğimin altında hoyratça yolunu arıyor. Artık anne demiyor, hiçbir şey demiyor. Yıllardır cinsel açlık çekmiş bir mahkum gibi hedefine ulaşmaya çalışıyor. Otoparktan başım dönerek darmadağın çıkarken koluna yaslanıyorum. Göğsümün orta yerinde kocaman, iğrenç, soğuk bir akrep. Kusacak gibi oluyorum. Neden yaptım bunu? Tam da yaşamın katılımcısı değil, gözlemcisi olmaya alışmış, beklentisizliğin nirvanasına ulaşmanın eşiğindeyken, hep muzurluk peşinde koşan haşarı çocuklar gibi. Neden yeni bir bela arayışı? Annemi atölyenin gizli bölümünde tasvirlerin, heykellerin, tabloların arasında o yakışıklı marangoza sevişirken çırılçıplak gördüğümde korkudan, heyecandan, zevkten öleceğimi sanmıştım diyor özür dileyen bir sesle. İngilizce konuşuyor. Mahrem olanı, açığa çıkmış günahı başka bir dille aktarmak istemesini anlıyorum. Birden, neden Theo sorusunun gerçek cevabına ulaşıyorum. Yabancı olduğu için geçmişimin hiçbir anına, hiçbir anısına bağlanmadığı, ortak kaygılarımız, ortak inançlarımız, ortak dilimiz, tarihimiz olmadığı için. Bana geçmişimle, yaşadıklarımla, umutla, derinle ilgili sorular sormadığı için. Bir ülkeye kök salmamış, bir inanca bağlanmamış, yeryüzünde gezgin bir yabancı olarak kalmış olması yüzünden. Yersiz yursuz olduğu için. Ona aşık olmuştum. Bir ikona gibi tapınmaya başlamıştım. Çok güzel bir kadındı annem. Onu mermer bir Venüs heykeli gibi çırılçıplak sevişirken gördüğüm andan itibaren cinselliğin hem kendisi hem de simgesi oldu. Ama o Venüs değildi. Bakire Meryem'di. Kutsal anamızdı. Meryem'i çırılçıplak sevişirken gözetlemenin affedilmez günahı, kurtulmam gereken bir saplantıydı. Kurtulabilmem için açığa çıkması, yaşanması, aşılması gereken bir saplantı. İçimde pis bir duygu, bir eziklik. Theo ile birlikte olmayı, onunla sevişmeyi kafama koyduğumda ihtiyacım sadece cinsellik miydi gerçekten? Kendime bile itiraf etmekten çekindiğim başka bir şey olmasın. Tutunabileceğim dalların tümü kırılmışken, birden önüme çıkan, kendimi suyun üstünde tutmak için son hamleyle yapıştığım narin, kırılgan bir saz. Geçip gitmiş, yitirilmiş bunca şeyin, bütün bir ömrün yerine geçebilecek bir sonbahar aşkı. Oysa o elime yaldızlı bir psikolog diploması, eşe dosta da sağlık verilebilecek bir psikoterapist beratı tutuşturuyor bilmeden. Cinsel saplantılarından haberim yoktu. Beni ne dürttü bilmem, belki de senden yaşlı olmaktan duyduğum huzursuzlukla söyleyiverdim o sözü. Unut gitsin Theo. Şimdi düşünüyorum da ayıp, hatta iğrençti. Hayır, hiç de değil. Bilmeden de olsa anahtarı buldun, içimdeki kilidi açtın. Sevgili okşuyor elimi. Yokuşu ağır ağır, yarı sarhoş tırmanıyoruz. Göğsümdeki kara akrep ağzımdan çıktı çıkacak. Theo gizemli şiiri ve Erguvan kapısı bilmecesiyle zaten yeterince karmaşık olan duygularımıza ve yaşamlarımıza olup bitenlerle baş etmekte güçlük çektiğimiz bir dönemde girdi. Kimin ne zaman yazdığı tam bilinmeyen, Bizans el yazmaları arasında bulunmuş olsa da tarihsel gerçekliği kuşkulu dizelerin bir çekiciliği vardı. Ama elindeki şiirin kendi yaptığı çevirisi ne kadar doğruydu, ondan da emin değilim. Bence derin gibi Theo'yu da bulmaktan çok aramak ilgilendiriyordu. Ve sanırım onun için asıl önemli olan arayışın nesnesinden çok mekanıydı. Doğduğu, büyüdüğü, terk etmek zorunda kaldığı şehir. Onun sözleriyle binlerce yıl boyunca bütün efendileri ve fatihleri öteki olan ve herkesi öteki kılan şehir. Ayvansaray'a gittiğimiz günü hatırlıyorum. Tekfur Sarayı'nın önünden, dik yokuştan Animas Dindanı'na doğru sur boyunca inerken, burada her şey, surlar, burçlar, binalar, tapınaklar, insanlar, şehrin bütün dönemlerine yabancı. Burada gördüğümüz hiçbir şey gerçek bir tarihin parçası değil demişti. Sonra düşünceli bir sesle eklemişti. Belki de bu şehir tarihsel bir dönemde değil, kendi özel zamanında yaşadı hep. Burada camiler, kilise, manastırlar, türbe, saraylar, zindan, kapılar, duvar, surlar, geçittir. Hiçbir şeyin değişmez özü, sürekli tekliği ve gerçekliği yoktur, inançların bile. O günün aklımda kalan mozaiklerini, fresklerini, porfir bezemelerini hayranlıkla seyrettiğimiz Kariye'nin hemen bitişiğindeki türbenin yemyeşil avlusunda dua eden dört siyah çarşaflı kadın oldu. Çok ince, çok uzun boylu, çok zariftiler. Tasvirlerdeki örtülü azizelere, Rönesans tablolarındaki kadınlara, Bizans mozaiklerindeki bakire Meryem'e benziyorlardı. Bir tiyatro sahnesinde gibiydiler. Türbenin demir parmaklıklı duvarlarının önünde durup uzun uzun onları seyrettik. Ellerinde küçük dua kitapları, belki de Kur'anlar vardı. Sadece dudaklarını kıpırdatarak mezarın etrafında ağır ağır dönüyorlardı. Kendilerini seyrettiğimizi çok sonra fark ettiler. Önce duraksadılar, kararsız kaldılar. Sonra yerlere kadar siyahlara bürünmüş balerinlerin kayar gibi hafif adımlarıyla sahneyi terk ettiler. Yaldızlı demir parmaklı kapıdan çıkarken bir an arkalarına dönüp bize baktılar. Dörtlü bir tasvirdiler. Ağır ağır uzaklaşmalarını, yokuşun köşesinde kaybolmalarını seyrettik. İnancın ve tapıncın gerçek nesnesi hiç önemli değildir dedi Theo arkalarından bakarken. Önemli olan inanmaktır. Haklısın, bir de aşk da böyledir. Ama neden şimdi söyledim bunu? Burada Ebu Saidül Hudri'ye dua ediyorlardı. Onun kutsallığına sığınıyorlardı. Türbelerde dua etmek, adak adamak Müslümanlıkta çok yaygındır Theo. Biliyorum, benim anlatmak istediğim başka bir şey. Ayvansaray bölgesinde burada şehit düşen sahabenin mezarları vardır. Ebu Saidül Hudri de sahabedendi. Kimlerin türbeleri? Görüyorsun, bazen en basit bir Türkçe sözcüğü bulmakta güçlük çekiyorum. Ama böyle lafları biliyorum işte, meslek gereği. Sahabe, sizin peygamberinizin yakınlarına, onu tanımış ya da soyundan olanlara denir. 7. yüzyılda Müslümanlar Konstantinopolis'i kuşatmışlar. Bu bölgede çok şiddetli çarpışmalar olmuş. Müslüman savaşçıların çoğu burada şehit düşmüş. Mezarlarının bu bölgede olduğuna inanılır. Sahabe mezarları, sahabe türbeleri denir bunlara. Bu bölgedeki Bizans dönemi yapılarının, şu türbenin de içinde bulunduğu Hora Manastırı, yani sizin Kariye Camisi'nin tarihinin 6. yüzyıla gittiğini, fethiye kadar da buraların Bizans mülkü olduğunu hatırlarsak, işler karışıyor. Sahabe mezarlarının tümü 19. yüzyıl başlarında bulunup onarılmış. Zamanın reformcu sultanının din adamlarının tepkilerini yumuşatmak için yaptırdığı söylenir bunları. Sahabe mezarlarının çoğunda, hele de 7. yüzyılda Konstantinopolis'in en önemli kutsal mekanlarından biri olan Hora, bütünlüğündeki bu türbede eskiden bir Hristiyan azizin gömülü olduğu varsayımı daha gerçekçi geliyor bana. Kim bilir, belki de bir Hristiyan azizle Ebu Saidül Hudri koyun koyuna yatıyorlardı. Demek istediğim şu ki, kuşaklar, inançlar, halklar değişse de kutsal mekanlar sürekliliğini korur. Çünkü inanmak ihtiyacı ve kutsallık özlemi genetik bir kod gibi insanların içindedir. 1000 yıl önce de burada, yine böyle siyahlar içinde, Bizanslı rahibeler kendi azizlerinden biri için dua ediyorlardı mutlaka. 1000 yıl sonra da bazı insanımsı yaratıklar kendilerince burada dua edecekler. Yıllarca yaşadığım ama kabuğunu aşıp yüreğine sokulamadığım şehrin, Theo'nun görmeye ve göstermeye çalıştığı büyüleyici yüzünü, onun deyişiyle kayıp ruhunu keşfetmek, derinin peşinde umutun izini sürmekten daha heyecan vericiydi. Theo'nun tanıttığı gizemli kent beni hayaller dünyasına çekiyor, ölü oğlumun gerçeği ise korkutuyordu. Şehir, içinde dönüp durduğumuz kapalı bir evrendi. O evrende artık hiç kimse, ne Theo, ne Derin, ne ben, aradığımızı sandığımız şeyi aramıyorduk. İstanbul, Theo'nun dalıp gittiği 1000 yıllar öncesi, benim özlediğim 10 yıllar öncesi ve Derin'in bizi sürüklediği bugünüyle hepimizi büyülüyor, değiştiriyor, birbirimize bağlıyordu. Tutkuyla, duyguyla, arayışlarla, şehrin gizemiyle örülmüş, gündelik gerçeklere sırt çevirmiş, yarın hesabı yapmayan, okula asar gibi hayata astığımız günlerdi. Theo serseri dolaşmakla yetinmiyordu tabii. Araştırmalarını heyecanla sürdürüyordu. Bir yandan Bizans'tan bu yana değişen bir şey yok. Hep aynı bürokrasi diye yakınarak resmi dairelerin kapısını aşındırıp kapalı arşivlere, depolara girme izni peşinde koşturuyor. Bir yandan araştırmayı hararetle destekleyen Profesör Mete Ünsalan'la birlikte yeni el yazmalarına, yeni kaynaklara ulaşmaya, bunların dilini çözmeye çalışıyor. Bir yandan da anlam veremediğim bir tutkuyla sanki bir vahiy peşindeymişçesine şehri aşınlıyor, beni de birlikte sürüklüyordu. Onunla dolaşırken İstanbul semt semt, çağ çağ, efsane efsane açılıyordu önümde. Sonra eve dönüyor, kepenkleri artık hep kapalı duran küçük odaya kapanıp sadece etimizin sesini ve isteklerini dinleyerek sevişiyorduk. Theo, yaşlanmışlığından kuşku duyan arzulu bedenime, şehir, örselenmiş yorgun ruhuma iyi geliyordu. Artık aranacak hiçbir şey kalmadığını düşündüğüm bir dünyada yüzlerce, belki de binlerce yıl önce var olup olmadığı kuşkulu bir kapıyı aramak bir umuttu. Theo'dan biraz da bu yüzden hoşlanıyordum. Hiçten yarattığı umut ve hayatına yüklemeyi becerebildiği anlam yüzünden. Arayışının başlangıcında tutkulu bir amaç olan kapının, giderek başka bir arayışın belirsiz simgesine, bir vesileye, bir araca dönüştüğünü, bunu hiç konuşmamış olsak da biliyordum. Birbiriyle kesişmeyen iki ayrı sahnede akıp giden hayatımızda, bir yandan birbirimizle ve Theo'nun efsaneye dönüştürmeyi başardığı şehirle sevişiyor, öte yandan Derin'le ve onun öteki masal dünyasıyla iç içe yaşıyorduk. Belki Kerem Ali'nin örgütü sakıncalı sayılıp deprem bölgesinden püskürtüldüğü için, belki de tanık olduğu acıların ağırlığını taşıyamaz olduğundan, Derin'in depremzedelere yardım heyecanı sönümlenmiş görünüyordu. Sık sık bize katılıyor, birlikte dolaşıyorduk. Theo ile seviştiğimizi ne zaman fark etmişti? Yedi Kule'den başlayarak sur kapıların tek tek keşfe çıktığımız gün mü? Yedi Kule'ye Theo'nun deyimiyle altın kapıyı hissetmeye gitmiştik. İstanbul'un ılık, güzel Eylül sonu günlerinden biriydi. Hafta içiydi, sabahtı. Ortalık sakindi. Kulenin ve surların çevresinde güneşlenen kediler, başıboş dost köpekler, birkaç yabancı turist, kenar semtlerin satılan mallar değişse de havası, satıcıları, camekanları, hiç değişmeyen dükkanları, lahmacunda kaşarlı sucuklu yengen tosta satan büfeler, pideciler, Yedi Kule Hisarı'nın önündeki polis karakolunun bahçesinde yedi veren güller, pencere camları kırılmış, kırık dökük eşyaları avlulara serilmiş, terk edilmiş, çingene eskicilere depo olmuş eski ahşap evler ve hemen önlerinden geçen tren yolu. Yıllardır yaşadığım kentin, çocukluğumdan beri defalarca önünden geçtiğim duvarların, kulelerin, anıtların, tapınakların, yokuşların, semtlerin, sokakların, masal sanılan gerçeklerini, gerçek sandığımız masallarını Theo'dan öğrenmek büyüleyiciydi. Onunla şehir, bir mekan, bir yerleşme olmaktan çıkıp, insanların kaderlerini belirleyen, yaşamımıza hükmeden, dünümüzü olduğu gibi geleceğimizi de biçimlendiren bir ruha dönüşüyordu. O da böyle mi duyuyordu, yoksa ders verme alışkanlığından gelen bir üslupla, bir aktör gibi rolünü mü oynuyordu bilmiyorum. Ama İşte Bizans'ın altın kapısı, Konstantinopolis'in zapt edilmezliğini ve ihtişamını, batıdan gelen yabancıya uzaklardan haber veren muhteşem Porta Aurore derken anlattıklarının kendisini de heyecanlandırdığı yüzünden, sesinden, bedeninden okunuyordu. Yedi Kule Hisarı'nın çeşit çeşit yabani otlarla ayrık otu, eğrelti otu, tatlı ısırgan otu, eve gümeci, çimen, yabani kuş konmaz, hanım çantası, döşeli geniş iç avlusuna girdiğimizde, İşte zafer kapısı buydu deyişini unutmuyorum. Senin aradığın kapı buralarda mıdır Theo? Hayır, hiç sanmıyorum. Şiire göre kurtarıcının şehrin kayıp ruhunu kurtarmak için girdiği kapı 8. yüzyıl sonu 9. yüzyıl başlarında artık yıkılmıştı, virandı. Oysa surların bu bölümü o dönemlerde yeniden onarılmıştı. Hangi yüzyıl olduğunu nasıl hesaplıyorsunuz? Bulduğum el yazmasının papirüs değil, parşömen üzerine yazılmış olmasından, harflerin biçiminden, şiirin dilinden, buna benzer şeylerden. Parşömen 7. yüzyıldan sonra yaygınlaştı. Bizans'ta Mısır'ın kaybedilmesinden sonra. Yuvarlak, geniş büyük harflerden küçük harfe geçiş, küçük harfin yaygınlaşması da 8. yüzyıl sonlarına, 9. yüzyıl başlarına tarihlenir. Şiirde hem dilinden hem biçiminden anlaşıldığı kadarıyla Bizans şiirinin kendini yenilediği, halk diline yaklaştığı bir dönemin ürünü. Şehrin kayıp ruhu deniyor şiirde. İkona kırıcılık dönemi kastedilmiş olabilir. Bu dönemde aynı yüzyıllar rastlar. Ama belki de her şey bir metafordan ibarettir. Erguvan çiçeği, kerkis, erguvani renk, erguvani ipek, porfir, somaki mermer, asalet, iktidar, ihtişam. Latince, Yunanca, Farsça, Osmanlıca, Türkçe, dilsel, sözel bir kargaşa ve yanılsama gibi görünenin ardında bir gerçeklik olduğuna inanıyorum ben. Belki kapıyı da aşan, kapının kendisinin ya da metaforu olduğu şeyin gerçekliği. Böyle durumlarda en rahat ettiği dille, yer yer Yunanca, Türkçe sözcükler karışan mükemmel bir İngilizce ile, imanlı bir vaiz gibi ya da rolü içine erimiş bir aktör gibi tutkuyla anlatırdı. Ona kendim en yakın hissettiğim, en çok arzuladığım anlar, tanımadığım, büyülü bir dünyaya daldığı bu anlardı. Birden onu arzulamış, derinin varlığını unutup hesapsız, düşüncesiz bir hareketle elimi yüzünde gezdirmiştim. Dudaklarına dokunan parmaklarımı öpmüştü. Dudakları sıcaktı. Birkaç saniyelik, belli belirsiz bir duygu ve arzu pışkırmasıydı ama derinin gözünden kaçmadı. Bunu bakışlarından hissettim. Gözlerimi kaçırdım, başımı yere eğdim. Bizans kentinin batı surlarını, güneyde yedi kuleden kuzeye, Marmara Denizi'nin Haliç'e kadar Teo'nun rehberliğinde izlemeyi en çok derin istemişti. Döngüleri, çemberleri tamamlama, örneğin bir semtin, bir mahallenin kent haritasındaki sınırlarını kesintisiz dolanma tutkusu vardı onun. Başka bir günde Haliç surlarından başlar, Unkapanı'ndan, Galata'dan döner, Marmara Deniz surlarından geçip başladığımız noktaya kavuşuruz diye çember tamamlama hayalleri kurmuş, geziye pek hevesli katılmıştı. Ama daha gezinin başında, Altın Kapı'ya dolaşırken öğleden sonra işi olduğunu hatırlayıverdi. Kerem Ali ile buluşacağım diye ekledi, kimse sormadığı halde bir süre yanımızda sessizce dolaştıktan sonra da çekip gitti. Teo kararlı adımlarla uzaklaşan kızın arkasından düşünceli gözlerle baktı. Huzursuz görünüyor dedi. Aranızda bir şey mi geçti? Aramızda yeni bir şey geçmemişti. O tanımsız ağır şey orada, aramızda hep vardı zaten. Kendimden bile saklamaya, bilincimin derinliklerini itmeye çalıştıklarımı Teo'ya anlatamazdım. Kerem Ali ile ilişkisinden huzursuzdur belki dedim. Konuyu kendi üstümüne atmaya çalışarak. Neresinden bakarsan bak, güç ve tanımsız bir ilişki. Eski Türk filmlerindeki zengin kız, fakir oğlan hikayesinin ibaret değil olay. Daha karmaşık. 6 ayda değişmiş, sanki başka biri olmuş, daha doğrusu başka biri olmaya çalışıyor. Bunun ağırlığını yaşıyordur. Derindeki değişim gözden kaçacak gibi değildi. Çok daha sade, hatta özensiz giyiniyordu. Ankara'nın ağır havasından bunalıp İstanbul'u mesken tutmuş, Ankaralı diplomat ve bürokrat çocuklarından, ülkenin sayılı zenginlerinin oğullarından, kızlarından oluşan arkadaş çevresinden gitgide kopuyor, eskiden onlarla birlikte sabahlara kadar kaldığı ünlü İstanbul mekanlarına, diskolara, gece kulüplerine, kafelere pek uğramıyor, çok kitap okuyor, otomobilini az kullanıyor, uygun bir iş bulup çalışmak istediğini söylüyordu. Sanki elleri, ayakları irileşmiş, yürüyüşü gibi bakışları da kadife yumuşaklığını kaybetmiş, sertleşmişti. Hani sokağa bırakılmış güzel bakımlı ev kedileri vardır. Bir süre sonra uysal, sevimli suratları, yumuşak kedi bakışları, bışkın sokak kedilerinin sertliğine bürünür. Öyle bir sertlik gelmişti bakışlarına. Umut'un izinde o gecekondu tepesine ilk gittiğimiz gün dönüşte çiseleyen yağmur altında arabaya doğru yürürken bizim sitenin buradan 2 tepe ötede olduğunu bilmesem kendimi dünyanın uzak bir köşesinde bambaşka bir ülkede sanabilirdim dediğini hatırlıyorum. O günlerde birbirimize daha yakındık, rahat konuşuyordu. Biliyor musun Ülkü diye eklemişti. Demin o insanlarla konuşurken bir kere daha fark ettim. Acılarına, yoksulluklarına, sıkıntılarına rağmen sanki hayatı dolu dolu yaşayanlar onlarmış, bizler ise bir tiyatro sahnesindeymişiz gibi hissettim. Onların ayakları toprağa basıyor, kendilerine ait bir dünyaları var, gerçek bir dünya. Etli canlı insanlar onlar. Halbuki ben, benim arkadaşlarım sanki boşlukta yaşıyor gibiyiz. Belki de bu yüzden bu kadar hafif hissediyoruz kendimizi. İyi anlatamıyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bizler küçük şeylerle tatmin olmayan, sıradan mutlulukları küçümseyen, büyük konulardan, düşüncelerden ise ölesiye sıkılan, korkan, kaçan çocuklarız. Çevremiz böyleydi, böyle yetiştirildik. Demin o gecekonduda konuştuğumuz insanlar, mesela o çocuk, adı Kerem Ali miydi? En küçük şeyden zevk alabilir, mutluluk duyabilir, büyük işlere de korkmadan bedelini ödeyerek girişebilir gibi geldi bana. Hani mış gibi yapmak var ya, sanki biz, benim çevrem, arkadaşlarım hep mış gibi yapıyoruz da iki ayağı üzerinde gerçek yaşam o gece kondularda yaşanıyor gibi. Belki de saçmalıyorum. Ama oralar yaşam daha yalın, daha otantik, daha insani. Söylediklerinin anlamını gerçekten kavramış mıydı, yoksa birilerinden ödünç alınmış iğreti bir doğal yaşam söylemi miydi? Yıllar önce gecekondu bölgelerinde halkı bilinçlendirmek, devrimi hazırlamak için çalıştığımız günlerde benzer duygulara kapılmıştım. Ama kızın anlatmaya çalıştıklarında onun kendi konumundan, kendi yaşamından ve çevresinden gelen daha derin bir yarık, beni ürküten, endişelendiren bir boyut vardı. İstanbul'a ilk döndüğüm günlerdeydi. Kerem Ali ile birlikte bana uğramışlardı bir hoş geldin ziyareti. Derin kadar olmasa bile şu birkaç ay içinde varoş delikanlısı da büyümüş, değişmişti sanki. Gece kondurlarına ilk gittiğimiz gün suskun, çekingen, kuşkuluydu. Yüzümüze bakmaktan kaçınıyordu. Oysa şimdi kendine güvenen, rahatlamış bir hali vardı. Giysileri bizim taraflardandı. Yüzü incelmiş, hafif bir sakal bırakmıştı. Onu ilk gördüğümde birazdan ayağını altına alıp mindere tünüyecekmiş gibi iğreti oturuyordu. Şimdi içine iyice gömüldüğü eski koltukta rahattı. Bacaklarını alabildiğini iki yana açan veya ayak ayak üstüne atıp tabanını size çeviren küstah bir pervasızlık değil, derli toplu bir rahatlık. Derin'le Kerem Ali'den birbirlerine bir şeyler geçmişti. Bir değiş tokuş sanki. İkisini de değiştiren, etkileşim sözcüğüyle anlatılamayacak o tanımsız şeydi. Kerem Ali'nin benden hoşlanmadığını, varlığımdan huzursuz olduğunu, beni görmeye Derin'in hatırı için geldiğini biliyordum. Huzursuzluğun nedenini de anlıyordum. Onun çevresinin gözünde 1970'lerin devrimci ablası değil, 1990'ların döneyi, üstelik de kuşkulu biriydim. Kendi dünyasını eklemlemeye, sahiplenmeye çalıştığı Derin'i etkilememden ama bence asıl kendinden korkuyordu. Devrimciliği kurşun geçirmez bir zırh gibi giyinmişti üzerine. O zırhta açılacak küçücük bir delik kimliğini un ufak edebilirdi. Bunu seziyor ve imanında gedik açabileceğimi sezdiği her şeye karşı dikenlerini çıkarıyordu. Hoş geldin demeye uğradıkları gün Derin tedirgindi. Konuşma yürümüyordu. Hepimiz sakıncalı konulardan kaçınmaya çalışıyorduk. Derin'le ilk fırsatta yalnız konuşmaya karar verdim. Paris'te Arı'nın cesedi morgda yatarken Büyükelçilik'teki o kabus gibi karşılaşmamızda babasının öldürülmesinin ardında devletin gizli odaklarının bulunabileceğini ima ederek kızın aklını çelen, bu noktaya gelmesine yol açan bendim. Bu yüzden kendimi sorumlu hissediyordum. Görüşmediğimiz, ara sıra kısaca telefonlaştığımız aylar boyunca neler yaptığını merak ediyordum. Bu konuda ikimiz de ilk adımı birbirimizden bekliyorduk. Babasının ve Umut'un birbirine bağlı olduğunu düşündüğü ölümlerinin esrarını çözmek için yola çıktığında aralanan güven kapısı benim yokluğumda sanki kapanmıştı. İkimizi de korkutan, söylenmemiş, konuşulmamış bir şey vardı. Dile getirilmedikçe katlanılan ama bir kez yüksek sesle söylendi mi artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı bir söz. Birkaç gün sonra beni kedisiyle tanıştırmak için amcasını Emirgan korusundaki villasına davet ettiği gün gündemimizin kediyle sınırı kalmayacağı belliydi. Gelip seni arabayla alayım Ülkü demişti. Emirgan'ın ta tepesi, üstelik de kapıda bugünlerde öyle bir koruma var ki kale kapısı gibi, canın sıkılır. Sitenin yüksek duvarlarını ve giriş kapısını görünce ne demek istediğini kavradım. Haklısın dedim. Korumalı siteler diye duyuyordum hep ama bu kadarını düşünmemiştim doğrusu. Sanki kale duvarları, Teo'nun aradığı kapı burada bile olabilir. Evet ama burada yıkık kapı yoktur, hepsi sapasağlamdır. Son zamanlarda anlaşılan ihbar falan oldu, güvenliği artırdılar. Biliyor musun Ülkü, burada amcamlarda yaşamaya başladığım ilk günlerde duvarları, kapıları, korumaları pek fark etmiyordum. Daha doğrusu hepsi doğal geliyordu bana. Duvarları fark etmeden yaşadıkça buranın parçasısın, duyarlı oluyorsun. Ama bir kez fark ettin mi, hücre duvarları gibi boğmaya başlıyor insanı. 11. ayrımın sonu, sayfa 209.